Ayrım 6.
Bu çizgiyi izlediğimizde Türkiye'deki meşrutiyet aydınlarının fikri temellerini, Rusya Müslümanlarının usulü cedid hareketini, İran'da 1905-1909 anayasa devrimini ve en önemlisi Arap milliyetçiliğini, yani Orta Doğu'nun ilk modern milliyetçilik biçimini buluruz. İslam'dan kaynak alan bu yenileşmeci akımın tarihsel süreç içerisinde çeşitlendiğine de tanık oluyoruz. Afgani ve Abduh zihniyetini ayrılmadan izleyen İslami reformist bir grubun yanında giderek fundamentalist bir görünüm kazanan ve gelişmelerin kendilerini modernleşme öncesi yenileşme hareketlerine yaklaştırdığı bir grup ve bunlardan tamamen ayrılan modernleşmeci batıcı bir grup ortaya çıkmıştır. Afgani'nin önemi belki de kendisinden sonraki diyalektik süreç içindeki hareket ve çeşitliliği kendi fikri bünyesinde bir çelişkiler yumağı olarak barındırmasından ileri gelmektedir. Bu çeşitliliğe doğru ilerleyen süreç içinde Afgani, İslami değerlerle yoğrulmuş, netleşmemiş, bulanık kalmış bir modernleşme eğiliminin aşağı yukarı son bireyi olarak önemini korumaktadır. 19. yüzyılın sonuyla Birinci Dünya Savaşı arasında geçen zaman içinde söz edilen gruplaşma iyice netleşmiş, kristalize olmuş ve İslami bütünlük temeline yaslanmış bulunan fundamentalist ve reformist beraberliğiyle bu eğilimin karşı kutbunda dinsel ayrım olmaksızın bütün modernist batıcıların birleştiği bir ana grup meydana gelmiştir. Tabiatıyla bu kristalleşmede dünya konjonktürünün aldığı yeni haliyle aydınların zaman içerisinde aralarındaki zihniyet farkına hayati bir önem affetmeleri rol oynamış olmalıdır. 4. Milliyetçilik ve ulus devlet. 4.1. Kavramlar üzerine ulus devletin teşekkülü, milliyetçilik ve doğu-batı sorunu. Milliyetçilik ve ulus tarihte hangisinin daha önce geldiği, somutlaştığı veya kavramlaştığı henüz tartışmalı olan ve çeşitli toplum bilimlerinin üzerinde farklı kuramlara yöneldiği kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak elimizdeki bazı veriler bu soruların cevaplandırılmasında yol gösterici olmaktadır. Bu verilerden birincisi, bugünün dünyasının önde gelen siyasal biriminin ulus devlet oluşudur. Keza milliyetçilik de insanlığın bir ulus devletler dünyası içinde örgütlenmesi gereğini kabul eden bir doktrindir. İkinci veri ise ulus kavramının ifade ettiği nesnel olguya doğru ilerleyen yolun, yani ulusallaşmanın sanayileşme ile veya kapitalistleşme ile eş zamanlılığıdır. Aşağı yukarı bütün yaklaşımlar uluslaşmanın ve dolayısıyla bu süreçle birlikte işleyen milliyetçiliğin modernleşme adı verilen olguyla eş zamanlı olduğunu kabul etmektedir. O zaman bu süreç sonucunda ulaşılan noktanın ulus biriminin veya ulus devletin neliği, ulusallaşma sürecinin ne şekilde başladığı ve nasıl sürdüğü sorunuyla ilişkilidir. Bu sürecin başlangıç yeri Batı Avrupa'dır. Süreci Batı Avrupa'da iki örnekle izleyebiliriz. İlk örnek kendiliğinden, yani sanayileşmenin veya kapitalistleşmenin getirdiği yeni oluşum ve çelişkilerin bir doğurgusu olarak meydana gelen ulus birimine işaret eder. İkinci örnek erken sanayileşme ile birlikte ortak dil, ortak kültür, ortak tarih sloganı etrafında parçalılıktan bütünlüğe yönelen ve bu olurken Fransız devriminin fikir ihracının katkısı ile batıdan gelen tehdit edici etkilere karşı bir savunma aracı olarak oluşmuş olan ulus birimidir. Fransız devriminin Avrupa'da mutat olan siyasal hareket ve darbelerden farkı, onun yeni bir meşruluk anlayışını getirmesi ve bu meşruluğun Avrupa'nın diğer mutlakiyet idarelerini tehdit etmesidir. Fransız devrimi, egemenliğin ulusa ait olduğu anlayışını ve egemenlik kendisine ait bulunan ulusun kendi siyasal düzenini benimsememesi halinde bu düzeni değiştirme hakkına sahip olduğu düşüncesini iktidara getirmiştir. Doğal olarak bu yeni anlayışta anahtar kavram ulustur. Ulus, tarihte fiili olarak ilk kez Fransa'da ve İngiltere'de ortaya çıkmış bir olgudur. Avrupa'da feodal parçalanmanın sona erdiği yıllar, 10. yüzyıldan itibaren ticaretin canlanmasına bağlı olarak kentlerin ve belediye örgütlerin, kiliselerin ve feodal ilişkilerinin önüne geçmesi sonucunda feodal sınırların hızla erimesini ve kentleri birleştiren doğal ulusal sınırların teşekkülünü gösteren yıllardır. mutlaki ulusal krallıklar şeklinde ortaya çıkan bu oluşum Avrupa'da en parlak örneklerini Fransa, İngiltere, İspanya ve Flandır'da vermiştir. Öncelikle geç Orta Çağ'da İngiltere ve Fransa hızlı bir merkezileşme ile birlikte kiliselerin ulusallaşması olayını yaşayarak 16. yüzyıl Avrupa'sında mutlakçı devletin ortaya çıkışında başrolü oynadılar. Bu mutlakçı kuruluş esas olarak feodal soyluluk ile güçlenen yeni burjuvazi arasında bir dengeyi, bir uzlaştırıcı oluşumu ifade etmektedir. Bu nedenle mutlakçı devlet bir geçiş formu şeklinde anlaşılmalıdır. Önce İngiltere'de, sonra Fransa'da toplumsal olarak, daha doğrusu para ekonomisinin işlemesinin bir sonucu olarak burjuvazi iktidar olmuş, fakat bu sosyoekonomik iktidar 17. ve 18. yüzyıllarda cereyan eden bir dizi sarsıntıyla siyasal hale gelmiş, yani parlamentolu meşruti devlet şekillerine geçilmiştir. Bu tamamen 3. sınıfın zaferidir. İngiltere için özel olan 18. yüzyıl Fransız siyasal düşünürlerinin yönetici bir monarkla sürekli çatışma halinde olmayan ve kastik şekilde bölünmüş bulunmayan bir halk olarak tanımladıkları ulusu daha 17. yüzyılda kavram olmaktan çıkarması, devletin bu esas üzerine oturmuş olmasıdır. Bu tanım egemenliğin devredilmez biçimde ulusa ya da sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal olarak bütünleşmiş olan halka aidiyetini anlatan ve yukarıda anladığımız sloganın bir tür açılımıdır. Norman istilası ile feodal parçalanmışlığından kurtulan İngiltere'de mutlakçı devlet bütün merkezileştirici mekanizmalarıyla yerleştiği yıllarda iktidarına rakip olan ve Adem'i merkezi bir güç olarak bulunan kilisenin gücüne son vermişti. Kraliçe Elizabeth bütün vaizleri resmi bir vaaz kitabına bağımlı hale getirdi. Böylece kilise hem Adem'i merkezi niteliğinden çıkarılarak devletin buyruğuna giriyor, hem de 8. Henry'nin papalıktan kopuşuyla tamamen ulusal hale geliyordu. 17. yüzyılın ilk yarısında İngiltere, sermaye birikiminin hızlı artışına, manufaktür üretiminin yaygınlaşmasına ve toprakta yeni bir mülkiyet anlayışının yerleşmesine tanık oldu. Bu gelişmelerin temelinde İngiltere'nin merkantilist yayılmasının doğurduğu servet birikimi yer almaktaydı. Bu toplumsal değişme ivmesi doğal olarak eski toplumsal ilişkiler ağının siyasal yapısını zorladı. Pazarın genişlemesi bütün ulusu tek bir ekonomik birim haline getirmişti. Nihayet rekabet tekeli yıktı. Dolayısıyla feodal öğeler ile iktisaden egemen güç olan burjuvazi arasında dengeyi kuran mutlakçı devlet mekanizması tarihsel işlevini yitirmişti. Bu durumda 17. yüzyılın ilk yarısı denge öğesinin zayıflamasına bağlı olarak iki toplumsal kuruluş ve ideolojinin çatıştığı yıllar oldu. Bir tarafta İngiliz vatanseverliği, ulusal din niteliğindeki İngiliz protestanlığı ve burjuvazinin iktisadi gücü dururken karşı tarafta toprağa bağlı ve para ekonomisinin gereklerine direnen feodal aristokrasi, İspanya'ya yakınlaşan hanedan ve hanedana bağlı resmi piskoposluk bulunuyordu. Bu çatışma Oliver Cromwell'in önderliğindeki liberallerin zaferiyle sonuçlandı. Bu olayların cereyan ettiği 1640-1660 dönemi rekabetçi ulusal bir ekonominin gerekliliği olan, yani kapitalizmin özgürce gelişebileceği yeni bir siyasal yapının kuvveden fiile geçirildiği bir döneme işaret eder. Bu oluşum Fransa'da 18. yüzyılın sonunda vuku bulmuştur. İngiltere örneğinin etkisiyle İngiltere'den farklı olarak Fransız siyasal düşüncesi mutlakçılıktan meşrutiyete ve cumhuriyete geçişin felsefi ideolojik esaslarını kuracak şekilde gelişim göstermiştir. Tocqueville'nin ayrımıyla Fransız devrimi tıpkı 1648 İngiliz devrimi gibi toplumsal değil siyasal bir devrimdir. Tocqueville'ye göre toplumsal devrim mülkiyet, üretim ve dağılım sistemindeki değişiklikleri içerir. Dolayısıyla yerleşik bir sosyal yapının dinamiklerinin eskimiş mutlakçı iktidarı dağıtacağı bir siyasal devrimin arifesinde bu yapının sözcülüğünü yapan Fransız düşünürleri gecikmiş devrimlerinin ideolojisini yaygınlaştırmada daha başarılı olmuşlardır. Bu ideolojinin temel sloganı eşitlik, kardeşlik, özgürlük idi. bu ilkelerin asıl hedefi Avrupa'nın monarkları olduğundan son tahlilinde egemenlik ulusundur yargısına varan devrimci Fransız düşüncesi bu monarklara tabi halkların özgürleşmesini öngörmekteydi. Bu şekilde içsel bir niteliğe haiz olan Fransız milliyetçiliği kendi ulus devletlerini modernleşmenin son aşamasına oturtma uğraşındayken ulusal hasımlarını da içten parçalayacak bir ideolojinin üreticisi ve yayıcısı oldu. Böylece milliyetçiliği evrenselleştiren ilk önemli tarihsel adım bu fikri Fransa'dan Almanya, İtalya, İspanya ve Rusya'ya doğru yayan Fransız devrimi ve Napolyon savaşları olmuştur. Milliyetçilik esas olarak 3 amaca yönelmiş bir ideolojidir. 1. Ulusal ekonomiyi yaratmak. 2. Özerk bir ulusal yasama yürütme organı, ulus devletin siyasal ve idari örgütünü oluşturmak ve ayırıcı bütün bağ ve ilişkileri bu organın denetimi ve bütünleştiriciliği altında toplamak. 3. Ulusal bir kültür ve buna bağlı bir kimlik tanımlaması yaratmak. İşte Fransa ve İngiltere'nin ayırt edici özelliği daha bu amaçlardan ilkine yönelmeye gerek kalmadan kapitalizmin doğuşuna ve dünya ekonomisinin biçimlenmesine paralel olarak kendiliğinden oluşmuş ulusal ekonomilere, iç pazar bütünlüğüne sahip olmalarıdır. Bu ulusal ekonominin sınırlarında ülkeyi birleştiren feodal egemenliğin zayıflamasıyla birlikte mutlakçı devletin yükselen merkezileştirici etkisi olmuştur. Bu işleyiş içerisinde teşekkül etmiş bir ulusal kimlik, mutlakçı devletin temsil ettiği ulusal güce gönüllü itaati sağlamıştır. 17. yüzyılda ulaşılan göreli refah, bu refahı sağlayan merkantil gelişme ve bu gelişmeyle güçlenerek egemen iktisadi unsur olan burjuvazi ile artan nüfusun ihtiyaçları eski toplumsal ilişkiler düzeni ile bu yeni durum arasında uzlaştırma öğesi olan mutlakçı iktidarın gerekliliğini ortadan kaldırmış. Bu çerçevede gerçek toplumsal güç eski ilişkilerin rahatsız ettiği halk katmanlarını ve oluşmuş ideolojisini yanına alarak bu iktidarın yerine kendi iktidarını kurmuştur. Böylece milliyetçiliğin ikinci hedefi olarak zikrettiğimiz özerk ulusal organ iktidarın dışında kalmış, yeni orta sınıfın teşkil ettiği ve bütün yerel iktidar unsurlarını ortadan kaldıran bir organ niteliğiyle oluşturuldu. Literatürde zaman zaman sivil toplum şeklinde karşımıza çıkan bu gücün içeriğini doldurduğu ulus devletin en mütekamil biçimi bu şekliyle ister istemez çoğulcu bir yapıya sahipti. Bu nedenle buradaki ulus anlayışı da daha sonra kültür milliyetçiliği şeklinde karşımıza çıkan milliyetçi ulus anlayışından oldukça farklıydı. Bu ulus anlayışı eşit hak ve ödevleri haiz yurttaşların aynı uygarlığın bir parçası oldukları bilincine yaslanıyordu. Dolayısıyla dil, mezhep, tarikat, etnik köken gibi öğeler zaman zaman teoride kalsa da ikincil plana indirgenmişti. Bu ölçütler çerçevesinde tarihe bakıldığında bu ulus anlayışının yön verdiği milliyetçilik şeklinin İngiltere, Fransa, İsviçre ve Flandra egemen olduğu görülmektedir. Bu durumu Fransız ansiklopedistlerinin ulus anlayışında açıkça görebiliriz. Diderot ve Alembert'e göre ulus belirli bir genişlikte ve sınırları belli bir ülkede oturan, aynı yönetime tabi bulunan kalabalık halkları ifade edecek şekilde kullanılmıştır. Sieyès bu ifadeyi genişleterek ulusu ortak bir yasaya bağlı olarak yaşayan ve aynı yasama gücü tarafından temsil edilen ortaklar birliği şeklinde tanımlar. Önceleri yabancı halkları ifade etmek üzere örneğin Amerika Kızılderililerini de içine alacak şekilde kullanılan nation atfı daha sonraki devirde modern bir ulus devletin bir araya getirdiği halkı anlatan bir anlam kazanmıştı. Artık Afrikalı ve Amerikalı yerli grupları için kullanılan terim tribe, kabileydi. Ulus kavramı Almanya'da, İngiltere ve Fransa'da anlaşıldığından farklı bir şekilde ortaya çıktı. Oldukça siyasal olan kavramın ilk yorumunun aksine burada ulus daha çok etnik ve kültürel bir fenomen olarak anlaşılmıştır. Almanya'dan doğan kültür milliyetçiliğinin ideolojik temellerini Gottfried von Herder 1744-1803 hazırlamıştır. Herder ve izleyicileri farklı her halkın ortak halk ruhunu korudukları ölçüde siyasal milliyetçiliğe geçirebileceği fikrini yerleştirdiler. Böylelikle 19. yüzyılın Alman romantizmi içinde her halkın kendi ulusal birliğini oluşturması gerektiği fikri de geçerlilik kazanmış oldu. Yaratıcılığın ancak kişinin kendi diliyle mümkün olduğunu söyleyen von Herder'in Hegel'in ve Alman romantik felsefecilerinin çalışmalarında Weltgeist kavramı ulusal karakter fikriyle tamamen örtüşmüştür. Alman yazarları Weltgeist'i bir halkın ortak bir köke doğru izleyebileceği tarihi ve kültürü yoluyla ulaştığı metafizik bir çıkarım olarak görürler. Buna bağlı olarak kavramın Alman yorumuna göre ulus, Tanrı tarafından özel vasıflarla donatılmış insan türünün doğal bir bölünmesidir. Her insan ait olduğu ulusun ayırt edici karakterini saf ve dokunulmaz şekilde muhafaza etmek zorundadır. Bu tanrısal bir zorunluluk olduğundan uluslar birbirleriyle asla birleşemezler. En iyi siyasal düzene Tanrı'nın ayrı ayrı var olmasını buyurduğu doğal varlıklar olan her ulus kendi devletini kurduğunda erişilir. İçinde birden çok ulusun bulunduğu devletler doğal değildirler ve çürümeye mahkumdurlar. Bu düşüncelerin Hegel'de 1770-1831, Fichte'de 1762-1814, von Humboldt'ta 1767-1835 ve Schleiermacher'de 1768-1834 güçlendiği görülür. Hegel kendine özgü diyalektiğinde devleti yeryüzündeki somutlaşması şeklinde göstererek hedefi belirler.